Sayfa 55. Dördüncü bölüm. Jön Türkler Devrimi. Makedonya için için kaynıyordu. Kafası işleyen herhangi bir Türk'ün imparatorluğun parçalanmak üzere olduğunu sezmemesine imkan yoktu. Her yerden Makedonya, Makedonyalılarındır bağırışmaları yükseliyordu. Ortalık Rus ve Avusturya casuslarıyla doluydu. Bulgarlar aslında tetikçi çetelerden başka bir şey olmayan komitacı ordusuyla devlet içinde devlet gibi güçlü bir yeraltı teşkilatı kurmuş, bombalar ve vahşet olaylarıyla her yana dehşet saçıyorlardı. Sınırlarda güvenlik diye bir şey kalmamıştı. Rum, Bulgar, Sırp ve Arnavut çeteleri birbirleriyle ve Türk makamlarıyla durmadan çatışmaktaydı. Büyük devletlerse cesedi didikleyip bölmek için çevresinde gittikçe yaklaşarak dönüp duruyorlardı. Bu leş kargaları şöleninle sonradan bir davetsiz misafir daha katılmıştı. Drang nach Osten, doğuya baskı amacı gütmekte olan Alman İmparatorluğu. Bismarck, İngiltere'de Disraeli'nin düşmesinden ve yerine Yunan dostu, Türk düşmanı Gladstone'un geçmesinden yararlanarak, Abdülhamid'e Mareşal von der Goltz başkanlığında bir askeri heyet göndermiş, arkadan da Kaiser, Sultan'a üzerinde çok gürültü koparılan resmi bir ziyarette bulunmuştu. Doğru dürüst bir siyaset güdecek yerde hileye başvuran Abdülhamid, bütün kozları birbirine karşı oynuyor, yabancıyı yabancıya, Türk'ü Türk'e karşı kullanıyordu. Rumeli'deki hafiyelerinin sayısını arttırmıştı. Şimdi Selanik'te bunların 40.000'i bulduğu söyleniyordu. Hristiyan azınlıklar hiç olmazsa yabancı devletler tarafından korunuyordu. Türklerse kendi sınırları içinde baskıya uğrayan bir azınlık gibiydiler. Çevrelerinde bir kurtuluş çaresi arıyorlardı. Görünüşe göre tek umut Türk ordusunun genç subaylarındaydı. İhtilal hareketi böylece güçlenmekte ve hızla genişlemekteydi. İmparatorluğun her yerinde kollar kuruluyor, özgürlük ve kurtuluş düşüncelerini bütün halk tabakaları arasına yaymakla görevli propagandacılar yetiştiriyordu. İhtilal hareketi 1907 sonunda Mustafa Kemal'i geride bırakmış bulunuyordu. Selanik'e dönünce Suriye'deki sürgün cezasının kendisini bu hareketin liderleri arasına katılmaktan alıkoymuş olduğunu acı acı fark etti. Kendi dar çerçeveli Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, İttihat ve Terakki Komitesi diye anılacak olan daha geniş bir teşkilatın gelişmesiyle gölgede ve geride kalmıştı. Lider adayı üyeleri arasında o zaman postanede çalışan Talat ve albay olan Cemal vardı ki ikisi de sonradan iktidarın üst basamaklarına kadar yükseleceklerdi. Bu cemiyette Mustafa Kemal'in Ali Fethi'den başka pek arkadaşı yoktu. Talat'ın teşebbüsüyle Vatan ve Hürriyet Cemiyeti bu kendinden büyük grupla birleşti ve adı artık tarihe karışmış oldu. Selanik'in öteden beri gizli cemiyetler doğurmaya uygun bir siyasal havası vardı. Çok eskiden de burada Aziz Pol'ün ardından Hristiyanlığı kabul edenler, Nero'nun zulmünden kaçmak için gizli olarak teşkilatlanmışlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti de farmasonların binalarından ve tekniklerinden bol bol yararlanıyordu. Giriş töreninde aday üye gözleri bağlanarak pelerinli ve maskeli üç kişinin huzuruna alınıyor ve memleketi kurtaracağına, cemiyetin emirlerini tutacağına ki bunların arasında verdiği ölüm cezalarını yerine getirmek de vardı, sırlarını ele vermeyeceğine hem Kur'an hem de kılıç üstüne yemin ediyordu. Bu çeşit maskaralıklar Mustafa Kemal'in yaratılışına aykırıydı. Zaten önceden sadece revolver üstüne ant içmişken bu yeminin içine din karıştırılması sinirine dokunuyordu. Ama şu sırada ihtilalcilerle iyi kötü geçinmekten başka yapacak şey yoktu. Onlarsa Mustafa Kemal'i inatçı, kendini beğenmiş ve atılgan buldukları için pek sevmiyorlardı. Makedonya demiryollarının denetlenmesi işi de Mustafa Kemal'in kurmaylık görevleri arasındaydı. İttihatçılar bu görevin Selanik dışındaki propaganda çalışmaları için yararlı olacağı bahanesiyle onu yanlarından uzaklaştırdılar. Sırbistan Ovası'nın kenarından Üsküp'e kadar Vardar boyu Mustafa Kemal'in bölgesi haline geldi. İstediğini yapamamanın azabı içinde kıvranmakla beraber kendi önderlik kabiliyetine gün geçtikçe daha inanmaya ve çevresine küçük bir grup toplamaya başlamıştı. Arkadaşlarıyla kahvelerde ya da annesinin evinde buluşarak gece geç saatlere kadar oturuyor ve konuşup planlar kuruyorlardı. İkinci defa dul kalmış olan Sübeyde Hanım kızı Makbule ile birlikte oturmaktaydı. Ana kız Mustafa'nın bozguncu çalışmalarına artık boyun eğmişlerdi ve bu gece toplantılarında ihtilalcilere kendi elleriyle kahve pişiriyorlardı. İhtilal hareketi gitgide olgunlaşmaktaydı ama henüz tam anlamıyla olmamıştı. Olayların vakitsiz patlak vermesine uluslararası durum sebep oldu. İngiltere Kralı 7. Edward'la Çar 2. Nikola, Baltık Denizi'nde bir takım nezaket görüşmeleri yapmışlardı. İttihatçılar bunu İngiltere'nin Türkiye'ye karşı siyasetinde kötü bir değişme olduğu şeklinde yorumladılar. Henüz Trakya ve Anadolu'daki subayları kendilerinden tarafa çekebilmek için zamana ihtiyaçları olmakla beraber artık ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Zira Abdülhamit de uyanmaya başlamıştı. Açıkça faaliyete girişerek Selanik'e soruşturma heyetleri gönderdi. İttihatçılar ilk heyetin başkanını vurup yaraladılar. İkincisi rüşvet ve uzlaşma yolunu daha uygun buldu. Cemiyetin bazı üyeleri bir takım mükafat ve terfi vaatleriyle İstanbul'a çağrılmışlardı. Bunların arasında cemiyetteki durumu pek o kadar da önemli olmayan Enver adında bir genç binbaşı vardı. Enver çağrıyı dinlemeyerek dağa çıktı ve bir direnme hareketi hazırlamaya başladı. 4 Temmuz 1908'de Arnavut asıllı, tecrübeli bir çeteci olan Ahmet Niyazi adında bir binbaşı yanına manastır karargahındaki taraftarlarını da katarak onu izledi. Cemiyet işleri için o dolaylarda bulunan Ali Fuat, yanına bir müfreze er alarak Niyazi'nin yardımına koştu ve ona amacını açıkça ilan etmesini söyledi. Niyazi, isyan halinde olduğunu sultana bir telgrafla bildirdi. Cemiyet de 1876 anayasasının geri getirilmesini isteyen bir bildiriyle ortaya çıktı. Padişah hemen Anadolu'dan Rumeli'ye asker gönderdiyse de bunların başındaki subaylar da isyancılardan yana geçtiler. Abdülhamit yenilmiş olduğunu anlamıştı. 2 günlük bir tereddütten sonra, ki bu arada müneccim başısına danıştığı söylenir, cemiyetin ultimatumunu kabul etti. İttihatçılar istekleri reddedilirse İstanbul'a yürüyeceklerini ve onu tahttan indirip yerine kardeşini geçireceklerini söylemişlerdi. Şura-i Devlet'in sabaha kadar süren bir toplantısından sonra Abdülhamit, bir kuşak önce kaldırdığı anayasayı geri getirmeyi kabul etti. 24 Temmuz'da açıklanan bu haber bütün imparatorlukta büyük bir sevinç yarattı. Niyazi askerleriyle beraber hürriyet, uhuvvet, müsavat, adalet yazılı sancaklarla süslenmiş olan manastıra girdi. Ama siyasetten pek hoşlanmadığı için çok geçmeden memleketi olan Arnavutluk dağlarına çekildi. Beriyan'dan genç ve gösterişli Enver, Selanik'teki Olimpos Oteli'nin balkonundan muzaffer bir tavırla halkı selamlıyor ve müthiş bir kalabalık tarafından günün siyasi kahramanı olarak alkışlanıyordu. Halka keyfi idarenin artık sona erdiğini ve bundan sonra din ve ırkları ne olursa olsun bütün vatandaşların Osmanlı olmaktan şeref duyarak bir arada kardeş gibi yaşayacaklarını bildirdi. Enver'in dedikleri sevinç sarhoşluğuyla dolu ilk günlerde gerçekleşir gibi oldu. Müslüman hocalar, Hristiyan papazlar, Musevi hahamlar yollarda kucaklaşıp kol kola geziyorlardı. Türk kadınları peçelerini yırtıp attılar. Hapishane kapıları ardına kadar açıldı. İçeride yaşlanıp gitmiş siyaset suçluları güneşe karşı gözlerini kırpıştırarak dışarı çıktılar ve artık yüzlerini bile unutmuş oldukları hısım akrabaları ile kucaklaştılar. Aubrey Herbert'ın deyişine göre İstanbul bir gül gibi parıldıyor ve heyecandan titriyordu. Halka durmadan söylevler veriliyor, demokrasi ilkeleri açıklanıyordu. Henüz ne olduğu pek bilinmeyen büyülü meşrutiyet kelimesi herkesin ağzında dolaşıyor ve sanki cennet vaat ediyordu. Böylece yeni bir çağ açılmıştı. Mustafa Kemal'in bu çok önemli olaylarda bir rolü olmamıştı. Selanik'teki otel balkonunda o, Enver'in arkasında silik bir silüet gibi duruyordu. Enver'in ise hürriyet kahramanı olarak sivrilmesi az çok rastlantıydı. Bununla birlikte o da bu role yaraşıyordu. Üniforması içinde tığ gibi narin, zarif ve pırıl pırıl, o bakımlı bıyıkları ve keskin selam alışlarıyla halkın gözünde yakışıklı genç Türk subayının tam bir örneğini canlandırıyordu. Yürekliliğine diyecek yoktu. Düşman ateşi altında bile istifini bozmadan askerlerinin önünde yürürdü. Kendini beğenmiş olduğu için halkın o hayranlık gösterilerinden büyük haz duyar, bir aynanın önünden geçerken göz ucuyla kendine bakmadan edemezdi. Dindardı, savaşa giderken koynundan enamı eksik etmezdi. İçkisi sigarası yoktu, özel yaşayışı da lekesizdi. Sarayın ahlaksızlık ve düşüklüğüne karşı yönelmiş olan bir ihtilal hareketinin burjuva duygularını tam okşayacak bir şey. Ama bu aynı zamanda romantik bir ihtilaldi ve Enver de onun istediği gösterişli romantik hayali canlandırıyordu. Karakterinin hemen her yönüyle Enver'in tam karşıtı olan Mustafa Kemal ise onu şans eseri kahraman rolüne fırlatılmış bir kukla olarak görüyordu. Olimpos Palas Oteli'nin balkonundaki gösteriden sonra Kristal Gazinosu'na gitti. Orada ihtilal şerefine kadeh kaldırıp Enver'i göklere çıkaran subay arkadaşlarını buldu. Sinirlenerek, "Ne bu? Hep Enver'i övüyorsunuz," diye söylendi. "Enver de Enver. Enver'den başka bildiğiniz yok. Onu bu kadar yükseltmek iyi bir şey değil." Subaylardan biri Enver'i kıskanma dedi. "Hürriyet için dağa çıktı o. Elbette överim." "Niçin kıskanmayayım? Ben de orta halli bir ailenin evladıyım. Anlamıyor musunuz? Bütün bu övgü ve söylevler sonunda öyle şımaracak, kendini öyle beğenmeye başlayacak ki memleketin başına bela kesilecek." Evet, Mustafa Kemal Enver'i kıskanıyordu ama kendinin kabiliyetçe ondan üstün olduğuna sarsılmaz bir inancı olduğu için. Yoksa onun askerlik bakımından değerini övmekten geri kalmazdı. Ama Enver'in kendinden beklenecek işleri yapabilecek kıratta bir adam olmadığını daha ilk baştan görmüştü. Gerçekten de çok geçmeden güçlükler birbirini kovalamaya başladı. Jön Türkler diye anılan subayların yurtseverlikleri tartışılamazdı. Ama siyaset bakımından tecrübeleri, daha doğrusu belirli bir siyasetleri yoktu. İhtilalin tek amacı Abdülhamid'i dize getirmek ve her derde deva sayılan o ilacı, yani meşrutiyeti elde etmekten ibaret kalmıştı. Bunun dışında onların yaptığı aslında tutucu bir devrimden başka bir şey değildi. Ardında herhangi bir ideoloji ya da program yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun karşı karşıya bulunduğu temel sorunlar anlaşılıp incelenmiş değildi. Çağdaş dünyayı etkileyen milliyetçi akımları göremeyen ve ruhça emperyalist olan Jön Türklerin istediği sadece atalarının imparatorluğunu daha liberal bir biçimde sürdürebilmekti. İttihatçıların getirdikleri rejimi bundan öncekilerden ayıran en önemli nokta, anayasa güvenliği altında olmasıydı. Halka ittihat, birlik ve terakki, ilerleme vaat ediyordu. Birlik, yani hangi ırk ve dinden olursa olsun, bütün vatandaşlara aynı hak ve görevlerin tanınması. İlerleme, yani eğitim, öğrenim ve ekonomik alanlarda gelişmeler. Ve Fransız İhtilali'nin ilkeleri olan hürriyet, eşitlik ve kardeşlik sloganına eklenmiş olan adalet. Ama Türkler yine Osmanlı kalacaklardı. Bağımsızlık için sabırsızlanan Hristiyan azınlıklarına tek sunulan şey, bir Türk devleti içinde ayrı dinden özgür birer vatandaş olabilme hakkıydı. Buna karşı gösterilen tepki hızlı oldu. İhtilal Jön Türklerin umduğu gibi imparatorluğun çözülmesini önleyeceği yerde hızlandırmaya yaradı. Bu tepki aslında bir Balkan karşı ihtilali niteliğindeydi. Meşrutiyetin üzerinden daha 3 ay bile geçmeden Bulgaristan bağımsızlığını ilan edecek, aynı hafta içinde Avusturya Bosna Hersek'e el koyacak ve Girit Yunanistan'la birleşmeye karar verecekti. Avusturya'nın Berlin Antlaşması'nı hiçe sayan bu hareketi uluslararası kuralların tek taraflı bir ihlaliydi ki Sir Edward Grey bunu izleyen Avrupa anarşi çağını bu olaya bağlamaktadır. Mustafa Kemal olaylardaki karışıklığı bütün çıplaklığıyla görebiliyordu. Yeni idareyi açıkça eleştiriyordu. Hemen her gece çocukluğundan beri alışık olduğu Selanik kahvelerinde subay arkadaşlarıyla oturuyor, içip konuşuyordu. İhtilalden sonra bütün yasaklardan kurtulmuş olan Olimpos ve Kristal gazinoları kaldırımlara hatta caddelere doğru taşmış ve masaları tramvay raylarına kadar yaklaşmıştı. Deniz kıyısının öbür ucunda bütün koyu tepeden gören ve akşam rüzgarını alan yuvarlak ortaçağ kulesinin dibinde de Beyaz Kule diye yeni bir gazino açılmıştı. Burada konuşma sesleri sokak satıcılarının yaygarasına ve kalabalık mermer masalardan yükselen domino ve tavla şakırtılarına karışırdı. Mustafa Kemal'in keskin sesi bunların arasından yükselerek çevresinde açıklıkla yansırdı. Güçlü bir şekilde tartışır, kendine karşı çıkanları mat ederdi. İttihatçıları açıkça ve sözünü sakınmadan yeriyordu. İhtilal yapılmış ve meşrutiyet ilan edilmiş olduğuna göre İttihat ve Terakki Komitesi'ne artık ne lüzum vardı? Bu Mustafa Kemal'de can sıkıyordu artık. Bir fırka işi uydurup Selanik'ten uzaklaştırılması gerekiyordu, hem de bu sefer Üsküp'ten filan da daha uzaklara. Bu sırada bir fırsat çıktı. Trablus'ta cemiyet temsilcisi oradan ayrıldıktan sonra karışıklıklar olmuştu. Kendisinin bulunmadığı bir toplantıda durumu gözden geçirmek ve İttihat ve Terakki adına gereken tedbirleri almak üzere Trablus'a gönderilmesi kararlaştırıldı. Mustafa Kemal bu kararı duyunca gerideki nedenleri hemen sezdi. Anlaşılıyordu ki düşmanları Trablus'u onun gerçek olmasa bile siyasi mezarı olarak seçmişlerdi. Buna rağmen o adeta bir meydan okuyuş olan bu teklifi kabul etmeyi uygun buldu ve gereken parayı aldıktan sonra Kuzey Afrika'ya giden bir gemiyle yola çıktı. Yolda gemi Sicilya'da bir limana uğradı. Mustafa Kemal bir yol arkadaşıyla beraber kıyıya çıktı ve arabayla bir gezinti yaptı. Yolda çocuklar başlarındaki fesleri alaya alarak üzerlerine limon kabuğu attılar. Mustafa Kemal'in milli gururunun incineceği umulabilirdi. Ama öyle olmadı. Aksine o uğradığı hakarete kızacağı yerde, o andan sonra başındaki festen, Osmanlı itibarının bu sokak çocuklarına bile maskara olan sembolünden nefret etmeye başladı. İttihat ve Terakki'nin henüz Araplar ve daha da gerici olan Türkler üzerinde tam otorite sağlayamamış olduğu Trablus'ta Mustafa Kemal düşmanca bir havayla karşılaştı. Cemiyet temsilcisi olarak önce bölge komutanı olan paşanın dostluğunu kazanması gerekiyordu. Bu işi paşa ile kahve içtikleri sırada tehditle diplomasiyi bir arada kullanarak başardı. Bir takım Arap isyancılarının kendisini ele geçirmeyi tasarladıklarını öğrenince hiç çekinmeden isyancıların karargahı olan camiye gitti. Elebaşlarına hükümetin şikayetlerini dikkate alacağını vaat ettikten sonra avludaki kalabalığın önünde söz aldı. Onları din kardeşleri diye selamlayarak uzun ateşli bir söyleve girişti ve yeni rejimin gücünü övmekle beraber bu kuvvetin sadece onları korumak uğruna kullanılacağını ısrarla belirtti. Bu sözler dinleyenleri etkilemişe benziyordu. Ama kurnaz bir adam olan Arap şeyhi onu çağırttı ve "Sen kimsin, ne gibi yetkilerin var?" diye sordu. Mustafa Kemal cebinden cemiyetin vermiş olduğu yetki mektubunu çıkarınca şeyh güldü ve kendi cebinden buna benzer üç belge çıkarıp gösterdi. Bunlar daha önce gelen ve gelir gelmez hapse atılan temsilcilerin itimat mektuplarıydı. Mustafa Kemal taktiğini hemen değiştirdi. "İstersen bu kağıdı al, yırt," dedi. "Benim kağıda ihtiyacım yok. Doğrudan doğruya seninle konuşmaya gelmiş bir adam say beni." "Şeyh, öyleyse seninle konuşabilirim," dedi. Ve sonunda öteki üç mahpusun da serbest bırakılması konusunda anlaştılar. Selanik'e dönmeden önce Mustafa Kemal Bingazi'ye uğradı. Burada Mansur adında güçlü bir Arap şeyhinin Türk yönetimine kafa tuttuğunu gördü. Mansur idarecileri kukla gibi oynatıyor, onlara her istediğini yaptırıyordu. Mustafa Kemal bu sefer daha sert hareket etmek gerektiğine karar verdi. Şeyh kendilerini ziyarete geldiği zaman hemen taarruza geçerek onu tehditle karışık olarak azarladı. Sonra da bölgenin komutanına bütün askerleri bir denetleme için kışlada toplamasını söyledi. Öteki subaylar bu denetlemeyi kusur bulma bahanesi sanarak itiraz edecek oldular. Mustafa Kemal övgü sözleriyle onların şüphelerini yatıştırdı. Sonra kendilerine ufak bir piyade talimi yaptıracağını söyledi. Subaylar buna razı oldular. Mustafa Kemal onlara talimat verdi. "Bingazi doğrusundaki bir piyade alayı soldan gelen bir düşmana karşı yürüyor. O sırada sağ taraftan yaklaşan daha güçlü bir düşmana karşı koymak için dönüş yapma emri alıyor." Bu hareket kimsenin şüphesini çekmeden yapıldı ve son hedefin Şeyh Mansur'un evi olduğu ortaya çıktı. Ev bir anda sarılmıştı. İçeriden eli beyaz bayraklı bir adam çıkarak teslim olduklarını söyledi. Mustafa Kemal, Mansur'un gelip kendisiyle görüşmesi şartıyla kuşatmayı kaldırmaya razı oldu. Bu görüşmede de yeni rejimin niyetlerini ve devrim programını şeyhe anlattı. Şeyh koynundan bir Kur'an çıkararak, "Halife Efendimiz'e ilişmeyeceğinize dair bu kitap üstüne yemin eder misiniz?" diye sordu. Mustafa Kemal Kur'an'ı alıp öperek, "Bu kitabı kutsal sayarım," dedi. "Onun ve kendi şerefim üstüne yemin ederim ki bu kitabın içinde yazılan ilkeler gereğince halife denilen adama ilişmeyeceğim." Böylece dinsel kuruntuları yatışan ve şerefi kurtulan şeyh siyasal yenilgiyi kabul etti. Yapılan anlaşma sonunda hükümet ve ordunun otoritesi tekrar tanınıyor ve makul bir kuvvet dengesi kurulmuş oluyordu. Mustafa Kemal görevinin sonucundan memnun olarak Selanik'e döndü. Askerlikle diplomasiyi bir arada yürütmedeki ustalığını kendi kendisine ispat etmişti. Bunu ondan başka değerlendirecek kimse olmasa bile.